Ayrım 39.
Otomobilimi beklettiğimi söylemeye hacet var mı? İşi taliye bırakarak birinci katın ziline dokundum. Ev temizliği yapar kıyafette başını tülbentle örtmüş, göğsü bağrı açık tombalak bir kadın kapıyı araladı. Fransızca sordum. Tüccar Abdülselam Efendi'nin evi burası mıdır? Yakışıklı bir erkek olduğumu söylemiştim. Ayrıca Lübnan halkı turistlere alışmış, yabancı kadrini bilir, nazik, ince insanlardır. Abdülselam Yafi. Evet madam, zannederim soyadı Yafi olacak. İstanbullu bir Türk hanımı ile evlidir. Siz de Türk müsünüz? Türküm madam, ahbaplarıyım. Buyurunuz, giriniz, biraz dinleniniz. Zira Yafiler şehirde değil. Cebel'de mi yoksa? Yazlamaya bir kifaya çıktılar. Fakat her pazartesi sıcak basmadan saat 8'e doğru madam Nesibe evine gelir, hava aldırır, biraz temizler, gene dağa döner. Muhakkak gelir mi? Şimdiye kadar hiç şaşmadı. Biz bu aileyle iyi görüşürüz. Buyursanıza. Rahatsız etmekten çekiniyorum. Biraz dolaşıp öyle şey olur mu? Giriniz, saat 8 neredeyse gelir. Çekinmeyiniz, evde tek başıma değilim. Şoföre gecikeceğimi beklemesini söyleyeyim, dönerim. Buradan sesleniriz. Nazik kadının kıyafetine zerre kadar ehemmiyet vermeden sağlığa çıktı. Korkuluktan eğildi ve Arapça. Ya şoför, bekleyeceksin. Arabanı gölgeye çek. Emrini verdi, ilave etti. Şimdi sana şerbet yollarım. Lübnan'da yaz sabahları misafirlere şerbet ikram edilebilir. Portakal yahut gül şerbeti. İçinde bir parçacık buzla. Şerbetin ismi şaraptır. Şaraba ise nebit denir. İlk geldiğim günlerde bir köy meyhanesine yolum düşmüştü. Doğru söylediğime inanarak güya Arapça, ene uşrup şarap demiştim. Önüme gül şurubu getirmişlerdi. Hem eve giriyorum hem de bunları hatırlıyorum, gülümsüyorum. Nesibe'yi bulacağıma memnunum. Daha olmasa şu dairede kalırım, saklanırım. Eski ahbabım. Gerçi ahbaplığı bir ara epey ileriye götürmüştük. Bana bu müsaadeyi verir. Belki kendisi de yanımda kalır. Ev sahibesi beni güneş vurmayan bir odaya aldı. Özür dileyerek ayrılırken dışarıya kulak vereceğini, hanum yani Nesibe gelince çağıracağını söyledi. Az sonra klasik şurup getirmişti. Getiren gene ev temizliği kıyafetinde taze bir hizmetçi kızıydı. Bacaklarının dizlerine kadar meydanda, çorapsız, hatta terliksiz oluşundan mahcup değildi. Lübnan'da bu hallere alışılmıştır. Halbuki bilhassa köylüler yazın o kıyafette dolaşırlar bizde. Sarnıç ve kuyulardan su çeker, testilerini doldurur, omuzlarına koyup dönerler. Söz aramızda körpe kız, olgun hanımı kadar beni beğendi. Şurubumu içtiğim sırada gözleri üzerimden ayrılmadı. Göz göze geldiğimiz zaman yere çevrilmemişti. Fütursuzca süzmesine devam etmişti. Kızcağıza bakarken gene Nihan'ı hatırladım. O derece vuzuhla hatırladım. Yüzünün hatlarını, ten ve göz renklerini, dudaklarını görür gibi oldum. Kendi kendime söylendim. Şayet sadece o yağmurlu gecede otomobilde bir defacık karşılaşsaydı hafızama kabil değil, bu kadar mükemmel surette nakşolup kalmazdı. Benim başımdan geçenler birer hakikat. Nihan'la günlerce, gecelerce beraber bulundum. Ben onu düşünürken dışarıda bu memleketlere mahsus, ötekiler define dalaverisi yüzünden yalan söylediler. Ertesi sabah erkenden gittiğini ve bir daha görünmediğini iddia ettiler. Bereket, başka şahitlerim vardı. Ona bankada rastlayan otel kapıcısı, konuştuğu banka memuru, pek icap ederse bizi Çivrik'ten Beyrut'a götüren şoför de bulabilirim. Otomobilden indiği sokağı, önünde durduğumuz binayı herhalde hatırlayacaktır. Kızı saçlı, çilli, fevkalade alımlı bir kadın unutmasına hiç imkan yok. İçim içime sığmıyor. Aksilik olur, Nesibe bugün gelmezse Bigfa'ya gider. Kendisini orada yakalarım. Allah vere de aşağıda bekleyen şoför de fazla duramayacağını söyleyip parasını istemesi. Ben onu düşünürken dışarıda bu memleketlere mahsus yüksek sesle coşkun iltifatlar, feryatlar işitildi. Muhakkak Nesibe gelmişti. Evet, onun sesi Arapçayı öğrenivermiş, yerini benimsemiş, adeta şakıyor. Odadan içeriye giren o boynuma sarılıyor. Gurbette böyle olur. Muhabbet ve samimiyet termometresi daha az tanıdıklarınızdan, hatta sevmediklerinizden bile ummadık bir hararet yaparak hemen 40 dereceye fırlar. Bir nevi hasret buhranı ve sayıklaması haline aldığı da olur. Hangi rüzgar attı seni ne bil. Ne iyi ettin de aradın. Pek sevindim doğrusu. Gel yukarıya, bizim kata çıkalım, orası daha serindir, diyor. Ben de kır düşmüş saçlarını okşuyorum. Aramaz olur muyum? Söz vermiştim. Epeyce geciktim ama geldim işte. Kızın nasıl? İyi diyelim, iyi olsun. Merdivenlere çıkarken izah ediyor. Hiçbir şey eksik değil ama kocasına ısınamadı. Aklı fikri İstanbul'a dönmekte. Cebel'de avunur dedik, olmadı. Bereket Abdüsselam bir işi için İskenderiye'ye gitti. Daha bir hafta kalacak, kız nefes aldı. Damadının seyahatte olması mükemmel bir haberdi. Burada yahut Bigfaya'da araya yabancı girmeden saklanabilirdim. Eve giren Nesibe hemen perdeleri ve pencereleri açtı. Vantilatörü de kapalı havayı değiştirdi, sonra yanıma geldi. Fazla sokulganlığından hoşlanmadım ama idare etmek lazımdı. Uysal davranıyordum. İstersen bir duş yap, sana yeni bir atlet de veririm. Gömleğini asalım kurusun. Zaten ben de bir su döküneceğim. Burada günde 10 defa yıkanmadan durulmuyor. Öyle dedi ve gözümün önünde robunu başından sıyırıverdi. Vücudu yüzünden taze kalmıştı. Vücutların da yüzler gibi zeki, bön, çapkın, sevimli veya sevimsiz olanları vardır. Bunlar güzellikleri yahut çirkinlikleri haricinde bazı ek kusur ve meziyetlerdir. Ancak kadında vücut ne olursa olsun erkeğe erkekçe arzular veren çehredir. Nesibe'nin yarı çıplak vücuduna kayıtsız bakarken Nihan'ın vücudundan bir şeyler hatırlamak istedim. Onunkinde şimdi gözümün önünde duran sabık kumarhane sahibi kadınınki gibi gece ve gündüz birkaç defa görmüştüm. Hayır, nedense hatırlayamıyorum. Kendi kendime diyorum ki, kızıl saçlı, çilli olduğuna göre bu vücudun sıcak beyaz renkte ve yer yer altın sarısı tüylerle süslü olması icap eder. Neden iyice hatırıma gelmiyor? Hiç görmemişim. Hatırımda tek iz yok. Hamam tarafına doğru ağırlaşmış kalçalarını devire devire giden ev sahibine, hele su dökün, gel de seni ciddi bir mesele konuşacağım dedim. Fikir danışacağım, belki de yardımını isteyeceğim. Evleniyor musun yoksa? Zaten geri dönmek ve o kıyafette bir müddet daha görünmek için vesile arıyordu, yanıma oturdu. Söyle, meraktan çatlayacağım, sonra yıkanırım. Yıkan. Bir defa iş evlenmekle alakalı değil, tamamıyla başka bir şey. Akla gelmez, hafsala almaz şeylerden. Kollarından tuttum, hamam tarafına itiyorum. Yıkanmış olarak sabun kokuları içinde serin vücutla yanıma dönmeyi tercih ettiğinden sözümü dinledi. Vantilatörün önünden geçerken yeni icat naylon kombinezonunun etekleri çırpınıp havalandı. Ben gözlerimi kapadım. Henüz kısa fakat maceralı ömrümde 4-5 kadına rastlamıştım ki teşebbüsü erkeğine, yani bana bırakmamışlar, faal rolü kendi üzerlerine almışlardı. Onlardan mı daha devamlı iyi bir tesir muhafaza ediyorum, yoksa kadına yakışır tarzda menfi davranmış olanlardan mı, bilemedim. Nesibe kapısını açık bıraktığı hamamda, şimdi duşun altına geçmiş, tazyikli suyun bana serin sonbahar sağanaklarını hatırlatan sesiyle arzular uyandırmaya çalışırken kendi sualime cevap veriyorum. Bu bir kıvam, ölçü meselesi. Müsbet ile menfi arası erkeği fazla yormadan, aynı zamanda işini pek kolaylaştırmadan hareket edenlerin, yani isteklerini gizlememekle beraber can atar görünmeyenlerin hatıraları öbürünkünden daha tatlı, daha devamlı. kadın sırnaşık olmamalıdır. Nefsine güvenen böylesinden hoşlanmaz. Hoşlananlar maddi ve manevi kuvvetleri düşük, tembel erkeklerdir. Bir çıngırak sesi işitildi. Nesibe'nin yıkanması bitmişti. Sırtında beyaz bornozla göründü. Dedi ki, kapıya bakıver. Ben bu kıyafette gitmeyeyim. Acaba gelen kim? İnşallah damat değildir. Değilmiş. Şoför daha fazla bekleyemeyeceğini söylüyor. Ona durmasını işaretle bildirdim. Kadına soruyorum. Yanında paran var mı? Var. Gelirken Abdüsselam'ın yazıhanesine uğramış, katipten 300 lira almıştım. Çantamda duruyor. Yetişir mi? Nesibe yaratılışta kadınlar her bakımdan cömert ve müsrif olurlar. Ne parayı esirgerler ne kendilerini. İkisi hakkında da hesabı akıllara ermez. Hangisini olursa olsun harcamak onlarda ruhi bir ihtiyaç ve keyiftir. Şimdilik şoföre vereceğim kadar lazım. Nereden geldin? Cebel'den, Bilhamdun tarafından. Çantayı açıp bir 25 liralık aldım. Buralarda pek pratik bir para olan 25 liralık evrak-ı nakdiye de basılmıştır. Borcumu ödeyip geri döndüğüm zaman Nesibe'yi kanepeye uzanmış buldum. Hala bornozluydu ama buna yarı sarılmış vaziyette. Aynı kanepeye yanına iliştim. Bir elimi sırtına dayadım, susuyorum. "Ey, anlat bakalım," dedi. Herhalde başından geçen vaka enteresan olacak. Tahmininden fazla. Ben bir yerden kaçıp geldim. Bir kadın mı kapattı seni? Belki işin içinde kadın da var. Polis arkamda. Hapishaneden mi kaçtın yoksa? Hayır. Aklına gelmeyecek bir yerden. Hapishaneden daha fena bir yer. Öylesi olamaz. Olur. Tımarhane. Çıplak kadın irkildi, kalkmak istedi. Sırtına dayalı duran elimi cüdunu bastırdım. Hem de lüzumsuz bir kuvvette incitecek kadar. Demin tatlı arzularla dolu sızlanan gözlerini şimdi korku bürümüştü. Güç haliyle şaka ediyorsun diyebildi. Gözleri gözlerimin içine dalmış, hakikaten deli olup olmadığımı araştırıyor. Galiba deliliğimde karar kılmıştı ki tekrar kalkmaya yeltendi. Kendisine sarıldım, bırakmıyorum. Diyorum ki, 4 aydır tımarhanedeydim. Dün gece kaçabildim. Sabaha kadar dağlarda dolaştım. Sonra bir otomobil buldum. Binip doğru senin yanına geldim. Beni saklayacaksın. Bütün zabıta kuvvetlerine çoktan alarm işareti verilmiştir. Fakat kollarımı gevşettim. Sırtını hafif hafif okşuyorum. Fakat korkma güzelim, deli değilim. Aleyhimde bir tertip kuranların gadrine uğradım. Çiftliği elinden almak mı istiyorlar? Evet, çiftliği ve çiftlikte gömülü bir... ileri vardığımı anlayıp susmuştum ama geç kalmıştım. Son sözlerimden bir derece ferahlayan Nesibe cümlemi kendiliğinden tamamladı. Defineyi de ele geçirmek istiyorlar, öyle mi? Başımla tasdik ettim. Kadın artık kalkmaya çalışmıyor. Okşamalarımın altında uslu uslu düşünüyor. Hikayem uzundur diye devam ettim. Tafsilatı sonra, beni nerede saklayacağını kararlaştırınca anlatırım. Bu evde mi kalacağız, Bigfaya'ya mı gideceğiz? Hem bunu soruyorum, hem de omuz başından öpüyorum. Sezdirmek istiyorum ki saklamaya razı olursa, kendisine karşı muhabbetle davranacağım. Günlerimiz arzusuna uygun geçecek. Kızım daha da yalnız başına kalamaz. Üçümüz bir arada bulunmaya mecburuz. Keyfimizce yaşamamıza mani olur. Baş başa olmamızı tercih ederim. Yahut mesela ben şurada kalırım, sen her gün veya gün aşırı gündüzleri gelirsin. Şaka değil Nesibe. İşin ucunda milyonlar var. Şansın yardım etti de vukuat seni aramıza kattı. Esasen talih yüzüne gülmeye başlamış. Manzumeye zengin bir koca buldun, rahata kavuştun. Bu sefer yalnız rahata değil, bir servete kavuşacaksın. Zira sana hissemden 1/4 vereceğim. Başka hissedar var mı? Var, bir tek kişi. Elinize kaç bin lira geçecek? Birden cevap veremedim. Merakla yüzüme bakıyor. Macerası bir hilkatle yaratıldığı için define bahsi hoşuna gitti. Şimdiden kafası tam süratle işliyor. Kaç bin lira mı? Bir defa şu lira lafını bırak.
kaç bin altın diye sorman lazım.
Sorayım, kaç bin altın?
Kaç yüz bin diyebilirsin, çekinme.
Nesibe akıl hastası olduğuma bir daha hükmetti, gene korktu.
Merak etme şekerim, aklım başımda. Mübalağa bile etmiyorum. Yalnız benim hisseme 150 bin Osmanlı altını düşüyor. Ağırlığı bir tondan fazladır. Dörtte birini sen alacaksın. Yani 250 küsür kilosunu. Bugünlerde tartıldın mı?
78 kilo gelmiştim geçen gün.
O halde aşağı yukarı senden 3 defa ağır çeken bir altın yükü eder bu. Mamafi o kadar göstermiyorsun.
Boyluyum da ondan.
Endamını muhafaza etmişsin. Etin de sert kalmış, dipdiri.
Kanaatimi tasdik etsin diye kalçalarına vuruyorum.
Baldırlarını da yokluyorum. Söylediğim gibi değil ama muhakkak fazla gevşeme yok. Kızı herhalde pek güzel olacak. Zaten yolda rastladığım gün gıyabında bir sürü met etmişti. Her ana kızını az veya çok muhakkak över. Meşrepçe hafif olanların övmeleri kendilerinin devamını takdim edermişçesine sinirime dokunur. Size demin kapıldığım çok acayip bir arzumu ifşa etmeliyim. Evvela gizlemek istemiştim. Korkunç bir şeydi. Söylemesem içimde ukde olacak. Az evvel Nesibe'ye kanepe üstüne sarıldığım zaman kollarımın istemediğim halde kenetlendiğini anlamıştım. Kendisine karşı hiçbir kin, bir arzu beslememekle beraber, hatta yardımına muhtaç bulunmama rağmen, bu kumar ve sefahatle yıpranmış sefil erkekler artığı, binbir kirli iz taşıyan, yarı çıplak, hayasız vücudunun yaşamakta devam etmesini lüzumsuz bulmuştum. Bereket ancak bir an için öyle düşünmüş. Hemen kendimi toplamış, üstelik merhamet bile duymuştum. Peki kafamdan bu fikir geçti diye aklımdan şüphe etmek mi icap eder? Hangimiz ara sıra aynı düşünce ve hislere kapılmayız? Murdar, sakat bir dilenciye hem acırız hem de yaşamasının lüzumsuzluğuna inanır, bir çirkinliğin ortadan kalkmasını isteriz. Ben de şu kadına karşı bir an ona yakın bir şey duydum. Hata ettiğimi anladım, kendimi değiştirebildim. Sabit fikir denilemez böylesine. Manzume'yi düşünürken birdenbire Nihan'ı hatırladım. Lakırdısını açmadan, Nesibe'ye uzun uzun bahsetmeden nasıl duracağım? Defineyi ifşa hataydı. Kadını anlatmaktan bir şey çıkmaz. Olan oldu bir kere. Sen Beyrut ve civarında kızıl saçlı, gözlerinin altı şakaklarına doğru çilli, beyaz tenli, çok alımlı bir kadına rastladın mı hiç?
Bilmem. Hele bir düşüneyim. Uzun boylu mu bu kadın? Boyunu gözümün önüne getiremediğimden cevabım şüpheli. İkisi arası. Uzun görünen orta boylulardan galiba.
Zayıf mı, dolgunca mı?
Sana kızıl saçlı çilli olduğunu söyledim. Bu renkte pek çok insan yoktur ki boyunu posunu, şusunu busunu soruyorsun.
Sormamın sebebi vardı ondan. Bir kifayada kızıl saçlı, etine dolgun, endamı yerinde bir kadın görüyorum.
Yüzü çok mu çilli? Zannederim çilli. Gündüzleri rastlamadığımdan fazla bir şey söyleyemem ama saçlarını kızla çaldığı muhakkak. Ecnebi olmalı. Yanındaki erkek de yabancı, otelde kalıyorlar.
Hangi lisanda konuştuklarına dikkat etmedin mi?
Aklıma gelmedi. Sen bunları bırak da işi düşünelim. Yani nerede saklanacağını kararlaştıralım. Ben deminden beri onu halletmekle meşgulüm. Dinle, aşağı katta ilk girdiğin ev yok mu? Orası bir pansiyondur. Sahibi madam kirayla möbleli oda verir.
Beni başından atıyor musun?
Saçma söyleme. Damadım dönünce evinde bir erkeğin kalmış olmasına kızar. Sen resmen aşağıda oda tutmuş görünürsün. Lakin gün aşırı burada buluşur, birlikte vakit geçiririz. Madam mübarek pişkin, uysaldır. Gevezeliği sevmez.
Sokağa çıkmamamdan şüphelenmez mi?
Onu da düşündüm. Çıkar görünür, bir müddet bizim evde kalır, dönersin. Sana anahtar vereceğim. Geceleri bile bize gelebilirsin.
Fena fikir değil. Aklınla yaşa Nesibe. Yamansın vallahi.
Artık lafla iktifa edemezdim. Takdir ve minnettarlığımı muhabbetle fiili şekle sokmak gerekiyordu. Zira beklediği buydu.
bornozu üzerinden çektim. Bir kolu sıyrıldı. Sıra ötekine geldi. Aksiliğe bakınız ki tam o anda gözümün önünde Doktor Müger ben tecessüm etmişti. Zihnimden bu hayali silemiyordum. Sanki kollarımın arasında Nesibe değil, o iri yarı kalın esmer derili sevimsiz herifti. Durgunluğumu tevil için dedim ki, evvela aşağıda boş oda bulunup bulunmadığını öğrenelim. Sonra sana bir masala benzeyen define macerasını anlatacağım. Kızıl saçlı kadının oynadığı rol mühimdir. Giyinmek üzere ayağa kalktı. Vücudunu örtmeye fazla ehemmiyet vermiyordu. Arkasından baktım. Varis başlangıcı mı nedir, baldırlarındaki damarlar hep kabarık. Hem de mavi bakkal mürekkebi renginde. Hatırlıyorum 8 sene evvel bu damarlar görünmüyordu. Bacakları azıcık sararmış, eski fil dişi satranç taşları gibi düzgün, ılık temaslı, pek biçimliydi. Esasen bacaklarıyla meşhurdu. Sen giyine dur dedim. Ben de soyunup bir duş yaparım. Ver şu bornozu. Pervasız çıkarıp uzattı. Oralı olmadım. Su dökünüp döndüğüm zaman Nesibe gitmişti. Koca evde yalnızdım. Evinde yabancısı. Bir hoşnutsuzluk hissediyorum. Kafamda bir şüphe uyanıyor. Sakın beni polise haber vermesin. 300 bin altın gözüne pek fazla görünmüştür. Hakikaten deli olduğuma inanmıştır diyorum. Fakat muhakemem yerinde. İlave ediyorum. Öyle olsaydı kendisini sevdirmeye çabalamaz. Derhal vesile bulur, yanımdan kaçar, evden çıkardı. Hayır, sözlerime inandı. Benden hem muhabbet hem de servet bekliyor. Zaten bütün ömrü o iki hırs uğrunda boşuna harcandı. Kalanını da harcamaya hazırdır. Boş evde sere serpe dolaşıyorum. Üzerimde çamaşır ve elbise namına bir şey yok. Odaları birer birer dikkatle teftiş ettim. Hepsi iyi döşenmiş, her şey temiz, kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin. Daha doğrusu benim vücudum serin. Manzumenin yatak odasındayım. İyice görmek için elektrikleri yaktım. Karyolanın şiltelerini derlemişler, somyanın üstüne katlayıp koymuşlar. Yapılı olsaydı uzanacaktım. Uyumaya muhtacım. Dalgın hareketlerde aynalı dolabın kapılarını açtım. Sıra sıra ipekli çoraplar asılı. Raflarda da gene ipekli çamaşırlar istifa halinde duruyor. Bilmiyorum neden. Elbiseleri de çamaşırları da didiklemek istiyorum. Roplardan birini askıdan çektim. Bu kısa kolu bir empirme. Evirip çeviriyorum. Koltuk altları terden azıcık renk değiştirmiş. Işığa tutup bakıyorum. Koklamak arzusunu yenemedim. Daha tuhafı şimdi Nesibe'yi arıyorum. Demin iltifat edemediğim ve mor damarlarından ürktüğüm anneyi aratan elimle tuttuğum şu empirme. Körpe kuzunun robu. Bir taraftan söyleniyorum. Nihan'ın elbiseleri nasıldı? İlk gecesi üzerinde astragan yakalı ve gene astragan şeritlerle süslü bir manto vardı. Peki ertesi gün birlikte Beyrut'a giderken, daha sonra çiftliğe döndüğü zaman, bunları hatırlamıyorum. Herhalde ince kumaşlar bir şeylerdi. Belki tayyör. Saat keten bir rob idi. Katiyen aklımda kalmamış. Kalmamasının sebebi... Karyolanın demir kenarlığına oturdum. Çıplak ve gülünç bir vaziyetteyim. Vaziyetimi tuvaletin geniş aynasında görüyorum. Birdenbire gözlerimden bir yaştır boşandı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Hıçkırıklar arasında kesik kesik diyorum ki... Anladım artık meselenin ne olduğunu. Hastaneden kaçmamalıydım. Gene oraya dönmeliyim. Deli olduğuma şüphe yok. Bir deliyim ben. Nebil, ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Başımı kaldırıp bakıyorum. Kapının eşiğinde duran Nesibe çıplak bir adamın karyola demirine ilişmiş. İç çeke çeke ağlaması karşısında şaşkın. Azıcık da korkuyor ki odaya girmeye cesaret edemiyor. İstif edilmiş şilteleri örten Amerikan bezini çektim. Belime doladım. O zaman şuurumun yerinde olduğunu anladı. Yanıma yaklaştı. Deminki sualleri tekrarlıyor. Dedim ki, geri döneceğim. Hastaneye. Zira hafızamın bir tarafı yalan söylüyor. Bana olmayanları olmuş gibi gösteriyor. Hakikatle hayali birbirine karıştırıyorum. Yani define bir hayal mi? Nasıl olur? Kutuyu kovuktan ben çıkardım. kroki hala gözümün önünde. Laurent gazetesinin 12 kanunu evvel 1937 tarihli nüshasında kendim okudum. Nihan'a gelince, bu da kim? Bahsettiğim kızıl saçlı kadın. Definenin sırrını o biliyor. Dur sana Nihan'la nerede nasıl tanıştığımı hikaye edeyim. Daha doğrusu başımdan geçenleri olduğu gibi anlatayım, kararını ver. Otoma giderim. Orası daha ferah, daha serin. Yatağıma da uzanırsın. Birkaç damla validol da içireyim, sakinleşirsin. İtiraz etmedim. İlacı alıp kadıncağızın karyolasına yattım. Pike örtüyü üzerime çektim. Yağmurlu geceden başladım. Bildiğiniz otomobil sahnesini hiçbir noktasını gizlemeden bütün ayrıntısıyla karşımdaki bir erkekmiş gibi açıkça canlandırmaya koyuldum. O sahne Nesibe'yi heyecan içinde bıraktı. Hatta bazı yönlerini daha iyi canlandırmam için suallere boğdu. Fikrini de söyledi. Bunlar tamamıyla hakikat. Anlatışından, olayların canlılığından belli. Ben de öyle sanıyorum. Fakat ötesi. Dinleyeyim de ne düşündüğümü söylerim. Yağmurlu gecenin ertesi günü kümbet ziyaretini, Beyrut'a kaçışımı, otele gönderdiği mektupları, çiftliğe ikinci gelişinde anlattım. Hepsi olur şeyler, aksaklık yok. Evet ama giydiği elbiseleri hatırlamıyorum. Erkekler o hususta dikkatsizdirler. Cesaret bulduğum için hikayemin define faslına güvenerek girdim. Nesibe bu kısımda da akıl ve mantık dışı bir nokta bulamadığı gibi, hele Laurent gazetesinin neşriyatını öğrendikten sonra işin ciddiliğine tamamıyla inandı. Hastaneye dönmeyeceksin dedi. Sahtesin. Doğru düşünüyorsun. Altınları ele geçirmek isteyenler seni oraya kapattılar. Kapalı kaldığın müddet içinde defineyi bulup çıkardılar. Altınlar çoktan uçmuştur Nebil. Ya Nihan? Hepsini idare eden kızıl saçlı kadındır. Asıl düşman o. Beni seviyordu. Aldanmama imkan yok. Nihan işkenceyle söylettiler, sonra vücudunu ortadan kaldırdılar. Yanıldığın nokta bu işte. İki şebeke değil, bir tek şebeke vardır. Registrede Nihan ismini verdiğin düzenbaz kadındır. Limonata yapayım da içelim. Hararet bastı beni. Altınların üzerine içmiş oluruz. Öc almasını bilirim. Hele kendimi şu deli damgasından kurtarayım bir kere. Çiftliği hemen muhafaza suretiyle satarım. Malum ya, mallar blokedir. Dünyanın öbür ucunda olsa Nihan'a elime geçerim. Altınları kaybettiğime yanmıyorum. Aptal yerine konduğuma kızıyorum. Hayır, sevgiline inanıp sevilmediğini anladığından dolayı küpürüyorsun. Türkçesi, sen kızıl saçlı kadına aşıksın. Şayet bulursan boğazına değil ayaklarına kapanacaksın. Nesibe limonatayı hazırlarken ben düşünceye daldım. Galiba dedikleri doğruydu. Nihan'ı delicesine seviyordum. Çete reis de büyük bir ihtimalle bu kadındı. Adamlarımı ve metraşimle doktoru elde etmeye muvaffak olmuştu. Söyleniyorum. Ah Davut ağa, senden bunu beklemezdim. Herkesin ihanet etmesi mümkündü. Davut'tan öyle bir şey olmazdı. Odaya soğuk limonatalarla dönen Nesibe de mutfakta bir takım kararlar almış olmalıdır ki şöyle dedi. Sen burada kal. Yat, uyu, istirahat et. Ben azıcık bir şey yiyip hemen çiftliğe gideceğim. Etrafı kolaçan edeceğim. Belki kahyanı bulurum. İstanbul'dan yeni gelmiş bir tanıdığın gibi görünerek malumat edinmeye çalışırım. Aranıp aranmadığında anlamış oluruz. İyi mi? Mükemmel. Sonrası var. Viskonsül ahbabımdır. Hem şöyle böyle ahbap sanma. Bana aşıktır yıllardan beri. Onun da ağzını arayacağım. Konsoloshane Medit'in elindedir. Başkonsolos bu gibi işlerle meşgul olmaz. Büyük diplomat rolü oynar. İcap ederse Ankara'ya giderim. Polat Bilek yok mu? Hatırımı kırmaz. Vaktiyle baş müşterimdi. O da kim? Günün en mühim adamı. Bir dediği iki olmaz. Ankara bize nasıl yardım eder? Define işine karışmaz. Seni deli diye tımarhaneye tıkanların cezalandırılmasını ister. Hiç değilse buradan kaçmayanlardan öcümüzü alırız. Kaçanları da başka memleketlerde takip ettiririz. Sözümüz her yerde geçiyor şimdi. Bildiğimden de yamanmış Nesibe. Çar çabuk hazırlandı. Nihayet 3-4 saate kadar döneceğini söyleyerek evden çıktı. Çıkmadan önce demin getirdiği paketleri açmış, yiyeceğimi hazırlamıştı. Bir 50 liralık bırakmayı da unutmamıştı. İşgüzar, becerikli mahluktu vesselam. Evde yalnız kalınca neler yaptığımı, 4 saati nasıl geçirebileceğimi uzun uzun anlatmak lüzumsuz. Yattım, kalktım, hep Nihan'la meşgul oldum. Onun başkalarıyla birleşip benim aleyhime çalıştığına bir türlü kabul edemiyordum. Bugün yarın bir yerde karşıma çıkacak. Meselenin iç yüzünü öğreneceğim. Muhakkak bana sadık kalmıştır. Öldürmedilerse tekrar buluşacağız. Sevişmekte devam edeceğiz. Altınların uçması saadetimize mani olamaz diye söyleniyorum. Saat 4'ü geçti, 5'i buldu, 6'ya geliyordu. Kapının anahtarla açıldığını duydum. Koridora koşuyorum fakat kimseyi göremiyorum. Dışarıya bir adım atar atmaz kıskıvrak yakalandım. İki kişi bir anda beni bir deli gömleği içine soktular. Üst tarafını hatırlamıyorum. Sadece şunu düşündüm. Nesibe de onlarla birleşti. İhanete uğradım. Hikayemin bu yeni hadiseden evvel geçen faslını benden değil, Nesibe'nin ağzından dinleyeceksiniz. Günün birinde dinleyip anlayacak hale geldikten sonra, yani şuuruma tekrar kavuşunca, bana naklettiği şekliyle. Evden çıkınca ilk rastladığım otomobile bindim. Beyrut öğle güneşi altında kavruluyordu. Bereket şehirden ve deniz kenarından çarçabuk uzaklaşarak yüksek dağlara tırmanmaya başladık. Hava değişti. Artık rahat nefes alıyordum. Hele Ali'yi geçip aynı sofer ve Danrel Baydar'a ulaşınca vücudum soğudu. Kendimi boğaz içinde bir yalı penceresine konmuş göksu tesisi gibi serin buldum. Serin düşünüyorum artık. Bir saat sonra otomobil çiftliğin yoluna sapmıştı. Arabanın görünmesi üzerine binadan post bıyıklı, iri yarı, sağlam yapılı bir yaşlı adam çıktı. Yanında uzun boylu bir delikanlı vardı. Kahyam Davut ile yanaşma nezir olacak bunlar. Evet, Kahya'nın da yanaşmasında yüzleri gülmüyordu. Beni çekingen, hatta ürkek bir tavırla karşıladılar. Sordum. Nebil Beyefendi buradalar mı? Hayır efendim, seyahatte. Vah vah, doğrucu İstanbul'dan geliyorum. Bazı mühim evrak getirdim. Ben teyzesinin kızıyım. Sizi de gıyaben tanırım. Davut Ağa değil misiniz? Kahya başıyla tasdik etti. Ne zaman dönecek acaba? Bilmiyoruz. Bilmeniz lazım. Hem burada bir acayiplik hissediyorum. Yoksa fena bir şey mi oldu? Ne bil, rahatsız mı? Doğruyu söyleyin Davut Ağa. Ben onun en yakın akrabasıyım. Çok sevdiği bir akraba. Zaten 5 aydan beri mektup alamıyordum. Üzüntüdeydim. Gelişimin bir sebebi de bu. İçeriye avluya buyurunuz. Size bir kahve yapalım, azıcık dinleniniz. Avluda gölgeye bir hasır koltuk getirdiler, oturdum. İlk kanaatim şu: Davut Ağa müteessirdir. Ya vicdan azabı çekiyor ya şebeke onu da aldatmış, efendisinin hastalığına inanıyor. Kahveyi içtim. Ey dedim, şimdi bana işin doğrusunu anlatınız. Anlatmazsanız konsolosa giderim. Gitmek, sormak, hakikati öğrenmek hakkımdır. Size orada diyecekleri benim söyleyeceklerimden başka bir şey olamaz. Beyefendi hastanede yatıyor. 4,5 aydır. Hastalığı nedir? Davut Ağa önce cevap vermedi. Sonra eliyle kendi başını işaret etti. Gözlerinde derin bir keder okuyordum. Zavallı adam sanki sana ihanet etmemişti, mükemmelen aldatılmıştı. Büyük bir heyecanla şunu söyledi: daha fena bir şey oldu hanımefendi. Demin gelip çiftlikte aradılar. Her tarafta arıyorlar. Dün gece hastaneden kaçmış. Hekimler hayatına kastetmesinden korkuyorlar. Zira hastalığı kara sevdaymış. Kara sevdaya tutulanlar alay esirgesin, bilirim, intihar ederler. Kahya'nın gözleri doldu. Ağlamayı erkekliğine yakıştıramadığı için yaşlarını iradesi sayesinde tuttu. Bir sebebi var mı diye sordum. Başından bir vaka mı geçti? Birini mi sevdi yoksa? Anlayamadık hanımefendi. İşin içine bir kadın karıştı ama sevmesine zaman kalmadı ki. Yüzünü ancak 5-10 dakika gördü. Gördüğü de şüpheli. Geceleyin yağmur altında hem de karanlıkta rastlamıştı kadına.
Bir daha karşılaşmadılar mı?
Yok. O sabahleyin gitti. Bey yukarıda yatıyordu.
Peki ne bir şehre inip kadınla buluşmuştur belki?
İmkanı yok. Zira buradan bir yere kımıldamadı. Ne Beyrut'a gitti ne Şam'a. Çiftlikten dışarı adımını atmadı vallahi. Üzerine bir durgunluk çökmüştü. Boyuna düşünüyordu. Bir gün ne düşündüğünü sordum. Aldığım cevabı hiç beğenmedim. 300 bin Osmanlı altınını elime geçirince nereye harcayacağım onu düşünüyorum demişti. Sonra iş anlaşıldı. Avukatı Metre Haşim'e gitmiş bir define bulduğunu söylemiş. Daha neler neler. Avukatı da şüphelenmiş. Yanına doktoru da alıp buraya geldiler. Bize bir şeyler sordu. Hiç olmadık şeyleri. Beyimi yakalayıp hastaneye götürdüler. Bu dediğim vaka 4,5 aylık. Kızıl saçlı kadın bulundu mu? Saçlarının kızıl renkte olduğunu Nebil Bey söylüyor. O gece bir ara görmüştüm sabahleyinde. Kumral saçlıydı. Hem siz onun kızıl saçlı olduğunu nereden tahmin ettiniz? Ben söylemedim yoksa... Kahya çok zeki bir adam. Gözlerini gözlerimin içine dikti. Yoksa dedi beyefendiyi gördünüz mü? O mu sizi buraya yolladı? Aman şakaya gelme, saklandığı yeri herhalde biliyorsunuz, çabuk gidelim. Canına kıymasına meydan vermeden yetişmeliyiz. Doktor Müger beni, Metre Haşim'i de bulalım. Nerede beyefendi? Beyrut'ta benim evimde. Bir dakika geç kalamayız. Haydi otomobile binelim. Artık senin hasta olduğuna ben de inanmıştım. Ne define, ne kızıl saçlı kadın, ne de Alman ve Ermeni şebekeleri hiçbir hakikatte mevcut değildi. Hepsini bozuk şuuruna kafanda tertip etmiş, gerçek sanmıştır. Az sonra hastaneye uğrayıp, vakayı anlattığım doktor Müger ben de öyle söyledi. Bereket tedavisi mümkün, yani şifası olacak olan bir hastalıktır. Bazen uzun sürermiş ama behemmehal sonu iyilikle bitermiş. Uzi bir beyin hastalığı değilmiş. Ya öyle mi? Memnun oldum. Hikayeye geçelim. Metre Haşim ve kançılar Medit Bey'i de aldık. İki gardiyan da üst tarafını biliyorsun. Seni tekrar hastaneye götürdük. Bir ay daha yatırdınız. Evet ama sapasağlam çıktın. Bak işte yine çiftlikte işlerinle meşgul oluyorsun. Neşen yerinde. Fena değilim. Yaşamaktan memnunum. Ancak şu var. Uydurduğum olaylar arasında kızıl veya kumral saçlı bir kadının karıştığı, bu kadının hayal olmadığı muhakkak mı? Evet, bir gece öyle bir kadın çiftliğe gelmiş, bindiği taksi yolda bozulduğu için. Tamam, sana şimdi sağlam kafayla bir itirafta bulunacağım. Ben bu kadını seviyorum. Hayret edilecek şey. Hem de ömrümde sevmediğim, sevemeyeceğim kadar sevmekteyim. Daha tuhaf bir itirafım var. Onun da beni aynı kuvvete sevdiğine inanıyorum. Peki seviyorsa neden bir daha görünmedi? Sevdiği adamı aramıyor? Kim bilir? Belki onun başından da bir vaka geçmiştir. Arayamayacak vaziyete düşmüştür. Bereket bulunduğum yeri biliyor. Bir gün muhakkak geleceğini hissettiğim için bekliyorum. Bu konuşma Ekim sonu Ferhan çiftliğinin incirleri altında bir akşamüstü oluyor. Hava serindir. Nesibe sırtına mantosunu almış. Ben pardüseme bürünmüştük. Davut Ağa içeride lüks lambasını yaktıktan sonra yanımıza geldi. Kuru otların üzerine bağdaş kurup oturdu. O da hayatından memnun. Ağzındaki piposu keyfinin yerinde olduğuna işaret. Şam Beyrut asfaltında otomobillerin koşmalarını seyrediyoruz. Bu saatte akşam basarken nedense bunlarda bir telaş seziriz. Halbuki süratlerini gündüzkinden fazla değildir. Biz hep öyle görünüyorlar. Netice. Hava karardı dedim. Artık okuyamıyorum. Zaten okuyacak bir şey de kalmadı Davut Ağa. Roman burada durdu. Kağıtları toplayalım. Size şunu söyleyeyim ki mevsim sonbahar değildir. Yanımızda Nesibe de yoktur. Henüz ilkbahardayız. Zira başlangıcından hakiki bir vaka diye takip ettiğiniz bu macera, yağmurlu gece otomobilde tanıştığımız, seviştiğimiz kadın hariç tamamıyla hayal mahsuldür. Çiftlikte kadın gittikten sonra can sıkıntısından bunaldığım için o gecenin ertesi günü masanın başına geçmiş şu romanı bir hafta içinde yazmıştım. Polis ve macera romanlarına düşkün olan Kahya'ma incirlerin altında okudum. Şimdi fikrini soruyorum. Nasıl buldun? Vallahi beyim epeyce meraklı olmuş. Hani dinlerken insan inanacağı geliyor. Ama sonunu getirmemişsin. Romanlar böyle bitmez. Eksik kalmış. Nasıl bittiğini istiyorsun? Bilir miyim ben? Keşke define işiyle bağlasaydın. Altınları bulsaydık. Yata binip denizlere açılsaydık. Nihan'la beraber mi? Eh daha hoş olurdu. Kızıl saçlı değildi. Ve lakin güzel kadındı doğrusu. Ben defineden vazgeçmeye hazırım. Onu tekrar bulsam başka bir şey istemem. Gideli kaç gün oldu? Bugün 9. gün paşam. Gelmesi lazımdı. Zira o gece bir ara sizlerden gizli bahçede buluşmuştuk. Ayrılırken nihayet bir hafta sonra Halep'ten döneceğini ve döner dönmez çiftliğe uğrayacağını söylemişti. Söz vermişti muhakkak gelir. Halep'e ne yapmaya gitmişti? Artist olduğu için bağlandığı ajans onu bu şehirde bir bara yollamıştı. Kontratı evvelki gün bitti, artık serbesttir. Ne milletten de kızcağız. Cezayirli ile Fransız kırması. Anası Frank, babası Müslüman imiş. Kendisi Müslüman sayılır. Madem ki baba Müslüman. O cihetleri konuşmaya vakit bulamamıştık. Şu var ki kanı sıcak bir mahluktu, cana yakındı. Onlar gene Müslümanlığından gelir. Belki şimdiye kadar gördüğüm kadınların en tatlısıydı. Aradığım ve bulamadığım gibiydi. İçimi çektim. Asıl ismiyle Ravda gözümde tütüyor. Ravda bizim bahçe demektir. Araplar böyle söylerler. Yüksek sesle ismi tekrarlamak ihtiyacındaydım. Ravda, Ravda. Tam bu sırada Kahyan parmağını çiftliğin asfalttan ayrılan bozuk şosesine doğru uzattı. Dedi ki bizim yola bir otomobil saptı. Metrajım olmasın. Hayır dedim. Ravda geliyordur. Ravda geldi. İkimiz de yerimizden fırladık. Arabaya bakıyoruz. Yaklaşıyor. İçindekini seçmeye çalışıyoruz. Alacakaranlıkta bir şey göremiyoruz. Hayır gördüm. Bir kadın şapkası bu. Bir kadın başı. Oo! Diye bağırdım. Koşuyorum. Araba önümüzde durdu. Kapıyı ben açtım. Haykırdım. Ravda! Hiçbir ses bundan daha sevinçli olamazdı. Olurmuş. Zira ismimi söylerken onun sesi de öyle bir titredi ki kollarım kendiliğinden açıldı. Ravda kucağımdaydı. Bahçeyi kucaklamıştım. Bir taraftan da Davut Ağa'ya muzaffer bir tavırla bakıyorum. Kahyan pos bıyıkları bu sefer memnunluğundan kabararak şöyle dedi. Roman fena bitmedi beyim. Yer altından hayır gelmedi ama yeryüzünün keyfini süreceğe benziyorsun. Kitabın sonu 2 Haziran 2003 sayfa 295.